أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم قمطنق يونيو درسلerini işliyordu kardeşler. En son işlediğimiz konu işte Bedir Savaşı'ndan önce hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir takım seriyeler göndermesi, müşriklerin işte kervanlarını basmak amacıyla, aynı zamanda hem o bölgede Müslümanların gücünü göstermek, müşriklerle bir takım anlaşmalara girip hatta onları tarafsızlaştırmak, yani bu Mekkeli müşriklerin dışında Medine etrafındaki olan bölgelerde yani Müslümanlara olan düşmanları aza indirmek amacıyla, aynı zamanda daveti hem biraz daha geliştirmek, kuvvetlendirmek, Müslümanların gücünü göstermek ve müşriklerin ticaret kervanını da vurma amacıyla, özellikle onları ekonomik yönden zayıflatmak ve Müslümanlardan elde edilmiş, alınmış olan, gasp edilmiş olan malların bir kısmını da belki geri almak amacıyla aleyhissalatü vesselam seriyeler gönderiyordu. Hem kendisi de birkaç gazveye katılmıştı Bedir'den önce. Fakat bu gazvelerde ciddi bir savaş falan olmamıştı. Bu seriyelerde de ciddi bir savaş falan olmamıştı. Bazen karşıdaki kervanla işte atışmalar oluyordu. Fakat çoğu zaman kaçıyorlardı bu kervanlar. Tabi Mekkeli müşrikler için artık onların ticaretini, onların iktisadını yani tehlikeye sokan bir İslami bir güç vardı artık. Aynı zamanda artık Arabistan bölgesinde Müslümanların bir gücü var, bir kuvveti var. Ve bu kuvvet artık Mekkeli müşrikleri bile tehdit ediyor. O zaman tabii Mekkeli müşrikler Ceziretul Arab'da en kuvvetli bir yani yapıya sahip, öyle diyebiliriz yani. O zamanın Arap bölgesindeki en güçlü olan yapıydı. Yani diğer müşrikler onlardan çekinirlerdi. Yani onları daha güçlü olarak görürlerdi. İşte bu Mekkeli müşriklere baş kaldıran, onlarla artık sani savaşa giren, bir düşmanlığa giren Müslümanlar olarak tanınınca tabii ister istemez artık İslam ismi her tarafa gittikçe yayılıyordu yani. Tabii Mekkeli müşrikler de bunun da hesabını yapıyorlardı. Diyorlardı ki artık yani bizi tehdit eden bir unsur var. Gün be gün de bu güçleniyor, büyüyor. Bu unsur da İslami unsur. İslam yeni bir din ve çok etkili bir din. Yani bu dine giren bir daha çıkmıyor. Bunlar çok yani çetin insanlar, çok sabırlı insanlar, çok itaatkar insanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar hani cesur olduğunu, işte çok zeki olduğunu, her yönden mükemmel olduğunu, insanları ikna etme, yani davet etmiş olduğu davayı yani ikna etme noktasında yüksek bir kabiliyetin olduğunu, aslında hatta yani İslam dinine hak bir din olduğunu çok iyi biliyorlardı. Fakat dünyevi kaygılar, dünyanın ellerinden gitmesi, işte makam, Araplara işte otorite sahibi olmak, işte mukaddes yerleri ellerinde tutup onları kendi maslahatlarında kullanmak, bunu kaybetme korkusu, haset, bir sürü şey tabii onları İslam'ı kabul etmekten alıkoyuyordu. Hatta bu cehil bir ara hani diğer kabileler kendi aralarında tabi sürekli yarış içerisindeler. Ve özellikle zaten Arapları yiyip bitiren en büyük yani onlardaki fesat işte hava atmak, ne bileyim kendilerini göstermek, gösteriş. İşte biz hacıları suluyoruz, hacıları yediriyoruz. İşte biz Kabe'nin anahtarı mesela bize ait. Biz işte İbrahim Aleyhisselam'ın torunlarıyız, İsmail Aleyhisselam'ın torunlarıyız. Mukaddes yerler bizden sorumludur. İşte bütün Araplar bize ihtiram eder. Ve yani o haller onları yiyip bitirmişti. Aynen Yahudilerin hani nahnu şabullahil muhtar. Allah'ın en seçilmiş kulları biziz. Tabii bu kabileler arasında yüksek böyle bir yarış şeyi vardı. Yani bir kabile diyelim ki bir atak yapsa diğer kabile de hemen başka bir atak yapardı, kendilerini ispatlamaya çalışırlardı. Hatta Ebu Cehil diyor ki işte biz bu Haşim oğullarıyla yarış içerisindeydik. Onlar mesela hacıları yedirdiler, biz tuttuk hacıları içirdik. Onlar şunu yaptılar, biz bunu yaptık. Onlar şu faaliyeti yaptılar, biz bu faaliyeti yaptık. Baya bir şeyler sayıyor. En son onlar diyor bir peygamber çıkardılar diyor. Peki biz peygamberi nereden çıkaracağız diyor. O yüzden iman etmiyoruz diyor bunlara. Sırf nefisçilik yani. İslam'ın hak bir din olduğunu biliyorlardı. Fakat kin, haset, işte dünyayı kaybetme kaygıları onları artık Müslümanlara çok çetin bir şekilde düşman olmayı artık yani o düşman olacak bir hale sokmuştu. Artık tabii Müslümanları yani ortadan kaldırmak hani Mekke'den kaçırdık elimizden kaçtılar. Habeşistan'a gidenler oldu. Sonra Medine'ye gittiler. Sonra bunların en büyük komutanını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kaybettik. Elimizden kaçtı. Medine'ye gitti, sığındı. Artık Medine'de onu koruyacak aşiret var. En son Hazreç aşireti. Ve gün be gün de güçleniyor. O haberleri de alıyorlar. Ve tehlike de büyüyor. Artık bunun hesabını yapmaya başladı tabii müşrikler. Yani bunların kökünü artık kazıma yavaş yavaş artık yaklaşıyor. Başka bir çaremiz yok. Bunun için tabii büyük hazırlıklara da aslında Mekkeli müşrikler giriyorlardı. Tıpkı günümüzde de yani yeri gelir belki büyük kafirler mesela hani Amerika olsun, Rusya olsun, Fransa olsun, işte Avrupa Birliği, diğer küfür kuvvetleri, irtidat kuvvetleri bir yerde İslami bir teşekkül oluşuyorsa ilk etaplarda belki kale almazlar. İşte kendi işlerini falan, kendi işleriyle meşgul oldukları için belki o İslami hareket, o İslami hareketi mesela yok etme konusunda biraz ihmalkar davranabilirler. Fakat bir dönem sonra da ne yapıyorlar? Diyorlar ki artık bunların gücü, kuvveti çoğaldı, tehlikeli olmaya başladılar. Artık bunları ortadan kaldırmak gerekiyor. Ve ona göre ne yapıyorlar? Harekete geçiyorlar. İşte Mekke'nin müşriklerde de durum buydu. Gün be gün artık yani hazırlıklara giriyorlardı. Bedir Savaşı'nın meselesi de işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani casusları gönderiyordu. Öncü birlikler gidiyordu. İşte kafileleri falan araştırıyorlardı, soruyorlardı. İşte gözetleme yerlerinde bekliyorlardı. Sürekli malumatlar akıyordu aleyhissalatü vesselam'a. En son malumat geliyor. Takriben 50 bin dinar kadar yani değerinde olan bir kervan Şam'a gidiyor Mekke'den. Yola çıkmış. İçerisinde 50 bin dinarlık kadar malzeme var. 100 tane atlısı var. Onu koruyan ve işte şeyi var. Yo affan 100 kişi var takriben onu koruyacak olan. Ve çok değerli işte mallar getirecek. Haberi gelince aleyhissalatü vesselam işte habercileri, gözlemcileri falan gönderiyor. Hangi bölgeden, nereden gelebilirler falan. Ona göre işte belki gidip kervan gitmeden basacak diye. Fakat Mekkeli müşrikler de bunun haberini aldıkları için acele davranıyorlar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor ki onlara yetişemeyecekler. Şam'a doğru gidiyorlar. Bu sefer Şam'dan dönerken aleyhissalatü vesselam onun haberlerini tabii gözetlemeye başlıyor, beklemeye başlıyor. Müslüman gözcüler gidip sağda solda beklemeye başlıyorlar. İşte soruşturmaya başlıyorlar. Tabii Ebu Sufyan o ticaretin başında. Ve Ebu Sufyan da tabii çok korkaraktan şey yapıyor. Dönerken yani bizim kervan basılabilir diye çok ihtiyatlı, dikkatli bir şekilde tabii şey yapıyor, adım atıyor. Derken aleyhissalatü vesselam'a artık malumatlar geliyor. İşte kervan yaklaşıyor diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer Müslümanları işte kervan basmaya teşvik ediyor. Benimle gelecek var mı? Kervanı basmaya gideceğiz. Umulur ki Allah-u Teala sizlere yani bu kaybedilmiş olan, Mekke'de kaybedilmiş olan malların bir kısmını Allah-u Teala size geri çevirir diye teşvik ediyor. Tabii genel bir savaş hani çağrısı olmadığı için hazır olanlar, özellikle belki hafif silahlı insanlar ve herkes çıkmadan yani bir kısım sahabe çıkıyor. Aleyhisselatü vesselam da onların başında ve yola çıkıyorlar acele bir şekilde. Bir takım tabi sahabeler katılamıyorlar. İşte özellikle muhacirden daha fazla kimseler var. Ve dediğim gibi tam bir savaş hazırlığı değil. Çünkü kervan basit yani savaşçılara az olan insanlar, koruması az olan ve savaşçı insanlar değil. Yani kolay bir şekilde bu kervan nasip olursa basılacak, mallar alınacak. ve selametli bir şekilde geri dönülecek. Tabi Allahu Teala'nın da takdiri var Celle Celaluhu. Müslümanlar bunu bilmiyorlar. Yola koyulduktan sonra tabi yavaş yavaş artık kervana yaklaşırken Ebu Sufyan bir taraftan, o da sürekli tabi gözlemciler gönderiyor, işte tehlikeli bir şey var mı, durum var mı, işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabı falan geliyorlar mı diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sürekli gözcüler gönderiyor, kervan hangi taraflarda, nerelerden hareket ediyor, durumu nedir falan. Derken o haberler tabi gidip gelirken Ebu Sufyan Müslümanların işte onun kendilerine yaklaştığını duyunca, hemen tehlikeyi de sezince hemen Mekke'ye bir adam gönderiyor. Git diyor, çabuk hızlı davran ve Mekke'ye haber ver. Kervanınız çok tehlikeli bir konumda ve mallarınız basılacak Muhammed tarafından. Muhammed ve ashabı aleyhissalatü vesselam tarafından. Hızlı bir şekilde şimşek hızıyla haber gönderiyor Mekke'ye. Mekke'ye gidip tabi işte devesini yaralayarak, elbiselerini yırtmış bir şekilde toz toprağa kendisini böyle şey yaparaktan, tozlayaraktan bağırıyor. Yetişin, sizin kervanınız basıldı, adamlarınız öldürüldü, mallarınız gitti, Muhammed ve ashabı şunu yaptılar falan filan. Milleti falan bayağı bir korkutuyor tabii. Ona zannediyorlar ki kervan basıldı ve talan edildi ve öldürüldü adamları. Derken sonra diyor ki yani basılmak üzere, çok tehlikeli, hemen hızlı yetişin falan. Tabii onun o halini görünce, tabii eskiden de öfkeler var Müslümanlara karşı, bayağı bir öfke var. Artık o öfkeden patlıyorlar. Ve hemen hızlı bir şekilde 1000 kişilik böyle kuvvetli bir ordu hazırlıyorlar. Ve artık bu adamların köklerini kazımaya gideceğiz, başka bir çaresi yok diye o öfkeyle hızlı bir şekilde bunlar da hareket ediyorlar. Tabii Ebu Sufyan çok akıllı tabii davranıyor. O kervanı kaçırma işte taktikleriyle takriben sahil tarafından yolunu değiştirerekten şey yapıyor. Yolunu değiştiriyor ve kervanın Müslümanlardan uzaklaşmasını başarabiliyor. Hatta bir yerlerde işte Ebu Sufyan da tabii gözlemciler gönderiyor, kendisi bizzat bazı yerlere gidip gözetliyor. Hatta soruyor, diyorlar ki işte buradan bir develi adamlar falan geçmiş. İşte nereden geçtiler, nerede durdular falan. İşte şu mıntıkada, hemen oraya gidiyor. Hatta o develerin, affedersiniz, dışkılarını alıp inceliyor. Eline alıp dışkısını inceleyince işte Medine'deki hurmaların o çekirdekleri, yani iyice artık karnında belki çiğnemediği develerden atılmış olan işte o dışkısındaki çekirdekten Medineli insanların olduğunu anlıyor. Diyor ki bu adamlar diyor Muhammed'in ashabıydı diyor. Tehlike çok büyük işte. Ona göre yol değiştiriyor. Eskiden tabii böyle yani hayvanların dışkısından bile takriben hangi kabile, yani hangi bölgeden takriben bu develer gelmişler, nerenin yiyeceğini falan yemişler, oradan tespit edebiliyorlardı yani. Oradan tabii sahil tarafını alıyor ve kervanı uzaklaştırıyor. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de sürekli haberler geliyor. Hatta aleyhissalatü vesselam kendisi de bizzat gidip araştırırken sağda solda Ebu Bekir radıyallahu anh'ı alıyor. Sonra işte araştırırken bir yaşlı bir müşriye denk geliyor. Ve müşriye denk gelince diyor ki sana bir şey soracağım diyor. Bu Muhammed ve arkadaşlarından aynı zamanda işte Kureyş'ten bir haberin var mı diyor. O müşrik de diyor ki yani siz kim olduğunuzu söylemeden ben size haber veremem, siz kimsiniz diyor. Aleyhisselatü vesselam sen bana haber ver diyor, ben sana tamam yani kim olduğumuzu söyleyeceğim, söz veriyor mu, söz veriyorum falan. Tamam diyor, Muhammed ve arkadaşları diyor falan bölgede görüldüler ve tahminlerime göre işte şu bölgeye varmış olabilirler diyor. İşte Kureyşlerde de şu bölgede görülmüşler ve şu mıntıkaya artık ulaşmış olabilirler diyor şu saate göre, bu vakte göre. Tamam diyor, peki siz kimsiniz diyor. Aleyhisselatü vesselam ve Ebu Bekir'e de işaret ediyor, hadi hareket edelim. Biz de diyoruz binme diyor, sudanız diyor. Adam da zannediyor su kabilesinden diye zannediyor. Tabi orada da beklemiyor. Çünkü sorsa hani su kabilesinden, işte hangi kabile, şu bu falan teferruatını girse, hem aleyhissalatü vesselam yalan söylemek istemiyor, hem de durumu ortaya çıkmasını da istemiyor. Aleyhissalatü vesselam uzaklaşınca bu sefer arkadan bu konuşmaya başlıyor. Ya ben karıştırdınız beni, şimdi tam anlayamadım. İşte bu Hicaz'daki su kabilesinden mi, yoksa Irak tarafındaki su kabilesinden mi, hangisiydi falan diye. Aleyhisselatü Vesselam tabi uzaklaşmış oluyor. Bu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hani nasıl bu durumlarda yani zeki bir şekilde davrandığını ve aynı zamanda yalan söylemeden de hani işini de halledebildiği, buna da kinaye deniyor. Hani insan tevriyeye de hani tevriye yoluyla insan yalan söylemeden karşı tarafı kandırabiliyor yani yalana girmeden. Aynen Aleyhisselatü Vesselam burada hiç yalan söylemeden tevriye yoluyla yani emniyetini sağlaması gibi. Bunu da Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından öğrenmiş oluyor yani bir yani aslen Müslümanlar zeki olmalılar ve kendilerini belli ettirmeme noktasında hani emniyetlerini de demek ki Aleyhisselatü Vesselam o kadar güzel emniyet almış ki o Mekkeli, o müşrik daha doğrusu yani onların Müslüman olduğunu falan tanıyamıyor, bilemiyor yani. Konuşmalarından da şey yapamıyor, sezemiyor. El muhim tabi yani çok fazla teferruatlarına biz girmeyeceğiz. Daha sonra işte tabi kervanın kaçmasıyla kurtulmuş oluyorlar fakat ve hatta Ebu Sufyan haber gönderiyor Mekkeli müşriklere. Mekkeli müşriklerin başında tabi Ebu Cehil var. Komutan olarak bir de Utbe var. İki büyük komutan var. Aynı zamanda yani kabile reislerine göre başka komutanları da var. Grup gruplar tabi. Onlara haber gönderiyor. Diyor ki Ebu Sufyan işte biz kervanı kaçırdık diyor. Kurtardık. Artık gelmenize gerek yok. Savaşa falan gerek yok. Yani daha doğrusu yani hani karşılaşmaya gerek yok. Çünkü bir taraftan da Müslümanlarla karşılaşmayı da şey yapmıyorlar. İstemiyorlar yani. Çekiniyorlar. Haberler gidince tabii Mekkeli müşriklere aralarında ihtilaflar düşüyor. Hatta onlardan bir iki kabile ayrılıyor. Diyorlar ki tamam artık savaşa falan gerek yok. Fakat Ebu Cehil çok öfkeleniyor. İşte bunlar korkak insanlar diyor. Size ne oluyor diyor işte bu bir grup adamı çapulcuları yani onları öldürmede işte böyle şey yapıyorsunuz. Ağır davranıyorsunuz, korkuyorsunuz, korkak insanlarsınız falan böyle çok şey yapıyor, baskın oluyor. Ve Mekkeli müşrikleri işte gidip savaşma noktasında ikna ediyor. Hayır vallahi diyor gidip işte Bedir kuyularında diyor gideceğiz, develeri keseceğiz, cariler işte oynayacak, çalacağız, içkiler içeceğiz. Ondan sonra Muhammed ve ashabını öldüreceğiz, bunları zincirlere bağlayacağız, Mekke'ye götüreceğiz. Ve şanımız bütün Arap bölgesinde yayılacak. Bizim ne kadar güçlü ve cesur olduğumuz böylece Arapların bize olan korkusu ve ihtiramı daha da büyüyecek. Yemin ediyor oraya gitmeden biz geri dönmeyeceğiz diye. Tabii genelde bu işte bir milletin başında böyle bir azgın bir insan varsa, çok cahilse, çok kefere ise, diktatör bir insansa, akılsız ise yani onları helake götürür. Hani Hitler'de bir nevi Almanya'yı ne yapmıştı? Helake götürmüştü yani. Daha sonra işte büyük bir hezimete uğrayınca Almanya yerle bir olunca subayları, generalleri sürekli Hitler'i şey yapmaya başladılar. Suçlamaya başladılar. Yani ne yapalım emrediyordu işte o yaptı, o etti diye bütün herkes suçunu Hitler'e atmaya başladı. Yani Hitler böyle büyük bir savaşa ne yaptı? Almanya'yı soktu. Tabii bir taraftan hem hakim olma sevdası, güçlü olma sevdası, bir taraftan da dünyaya işte Nazi ırkının ne kadar güçlü işte olduğunu, Hitler'in ne kadar muazzam büyük bir insan olduğunu göstermekti yani. Gene de bu büyük tağuti yani adamlar gene de helake götürürler milletlerini. İnşallah bu tağutların günümüzde de elhamdülillah bir takım tağutlar kendilerini ve kuvvetlerini helake götürüyorlar. Zamanda Saddam aynı şekilde böyle hani helake gitti. Kuvvetlerini de helake sürükledi. Dileriz ki belki tövbe etmiştir inşallah. Ölmeden tabii bilmiyoruz durumunu. Kazzafi aynı şekilde kendisini ve ona tabi olanları helake götürdü. Bunun gibi birçok tağutlar helake götürdüler. İnşallah Beşar Esad ve avanesi de bu şekilde inşallah helake giderler biiznillah. El-Muhim yani tabi yollarına devam ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi haberler gidip gelirken aleyhissalatü vesselam biliyor ki işte kervan uzaklaştı, kaçtı ve ashab-ı kirama işte şey yapıyor, oturuyor onlarla diyor istişare etmemiz lazım ve durumu onlara haber veriyor. Diyor ki kervan kaçmıştır, artık yetişemeyeceğiz ve savaştan başka bir çaremiz yok. Yani Mekkeli müşrikler yola çıkmışlar. sayılar falan da tabi yani tam bilinmiyordu. Aleyhisselatü Vesselam yine bu müşriklerden iki hizmetkar yakalanınca onlara soruyor. Bunlar da biz sayı falan bilmiyoruz. İşte peki günde ne kadar deve kesiyorlar? İşte bir gün 9, bir gün 10 tane kesiyorlar deyince Aleyhisselatü Vesselam diyor bunların sayısı 900 bin civarındadır. O şekilde yani şeylerini sayılarını falan tespit ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve ashabına haber ver diyor ki yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Tabi Aleyhisselatü Vesselam için yani kolay bir durum değil. Ordusu hazır bir ordu değil. Sayısı az. 313 kişi. Karşı tarafta Müslümanların 3 katı. Ve savaş için hazırlık yapmışlar. En böyle savaşçı adamlarını almışlar. Karşı tarafın atlıları 100 kişi, 100 tane atlıları var. Müslümanların sadece 2 tane atı var. Müslümanların imkanları çok kısıtlı. Yiyecekleri çok kısıtlı. Karşı taraf düşünün. O kadar büyük bir hazırlığa çıkmışlar ki her gün 10 tane deve kesiliyor. Bu basit bir şey değil. Yani günler kaç gün kalacaklar? Yani 10 gün bile kalsalar 100 tane deve kesilecek. Yani 20 gün demek 200 deve demek. Yani bu kadar büyük bir kuvvetle yola çıkmışlar. Cariyeler, mareler alınmış, kadınlar alınmış. Onlar işte cesaret verecek, çalacak, şey yapacak falan. El mühim ashab-ı kiramıyla danışıyor. Ve burada tabii Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın komutanlık yönü ortaya çıkıyor. Yani böyle bir konumda Müslümanların zayıf olduğu bir konumda hani cesur bir şekilde davranmak, işte ileriyi görebilmek, tereddüt etmeden, korkuyla böyle hani endişeyle hareket etmeden işte orgun bir şekilde biz bu yani savaşı nasıl yapacağız? Soğukkanlılıkla nasıl tertip yapacağız? Bunlara karşı nasıl mücadele edeceğiz? Ashab-ı kiramı nasıl yani onlara karşı böyle şey yapacağım, hazırlayacağım, bu savaşa gireceğiz? Bunun bu sefer şeyine giriyor Aleyhisselatü Vesselam çalışmasına ve ashab-ı kiramla tabi şey yapınca, istişare edince ashabtan da tabi tereddüt geçirenler de oldu. Yani biz böyle hani hazırlıklı gelmedik ya Resulallah, nasıl olacak hani bu savaşta falan. En mühim bazı kimseler kalkıp güzel sözler söyledi, konuştular. Ebu Bekir radıyallahu anh'u kalktı, güzel sözler söyledi. Hani biz Allah için savaşmaya geldik, şöyle yapacağız, böyle edeceğiz, fedakarlığımızı göstereceğiz falan. Oturdu, Ömer radıyallahu anh kalktı, o da güzel şeyler konuştu. Yine muhacirlerden birisi kalktı, güzel bir şeyler konuştu. Ama aleyhissalatü vesselam her seferinde de eşiru aleyye eyyuhennas diyordu. Sanki hani yani başkalarının da konuşmasını istiyor. Aslında aleyhissalatü vesselam ensarın konuşmasını istiyordu. Çünkü ensar hani Müslümanları kabul etmişlerdi kendi vatanlarına, yurtlarına. Şimdi büyük bir savaşa girecekler. Bu savaşta hani ileri gelenleri belki öldürülecek. Hatta belki Medine basılacak. Yani neler olacak daha bilinmiyor. Bunun faturası ağır. Müslümanları korumanın faturası ağır. Yani böyle bir şeye hazırlar mı? Onları da tabii gönlünü almak, onların da durumunu bilmek. Ve hatta Aleyhisselatü Vesselam hazır diye deseler biz sizi korumayacağız, bu savaşa girmeyeceğiz. Aleyhisselatü Vesselam o düşünceyi, o hazırlığı da yapıyor diye. Yani. Tamam artık yani hani ensar eğer ki savaşa girmezse onları kesinlikle zorlamayacağım yani. Onların bileceği şey. O zaman Muaz bin Sad bin Muaz, eyvah. Evs kabilesinin lideri kalkıyor. Ya Resulullah diyor ki keenneke turidune diyor. Sanki sen bizi istiyorsun yani konuşmamızı istiyorsun. Ecel diyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Ya Resulullah diyor bizler savaş insanlarıyız diyor. Eğer ki sen vallahi atını diyor şeye sürsen, denizlere de sürsen biz peşinden geliriz. İşte sen Yemen taraflarına da başka böyle savaş olan, tehlikeli olan yerleri söylüyor. O taraflara da götürsen biz kesinlikle senin arkandan geleceğiz. Ve İsrail oğullarının Musa aleyhisselama اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ اِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ Git sen ve Rabbin savaşın biz burada oturacağız diyenler gibi olmayacağız. Bilakis اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ اِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ Git senle Rabbin savaş, biz de sizinle beraber savaşan kimseler olacağız. Ya Resulallah biz sana artık her şeyimizi sana yani teslim ettik. Çoluk çocuğumuzu, mallarımızı, her şeyimizi. Ve sen kiminle ipi bağlayacaksan yani kiminle irtibata gireceksen irtibata gir. Kiminle irtibatı keseceksen irtibatı kes. Kimi dost edineceksen dost edin. Kimi düşman edineceksen düşman edin. Kiminle savaşacaksan savaş, kiminle barışacaksan barış. Biz biiznillah her şeyimiz de seninle beraberiz. Deyince Aleyhisselatü Vesselam tabi sevindi, ona duada bulundu. Ve o zaman kalkın dedi, Allah-u Teala bana müjde verdi. İki şeyden birisini vaat etmişti. Ya kervanı basacağız ya da yani malları alacaktık ya da onlara galip gelecektik. Allah'ın izniyle biz galip olacağız. Ve Mekkeli müşriklerin yani ileri gelen adamların da öldürüleceğini ben görüyorum. Hatta öldürme yerlerini de görüyorum. Ve ashab-ı kirama da diyor ki Allah-u Teala size ikramda bulundu. Bakın Mekkeli müşrikler yani en ciğerpare adamlarını, en gözde adamlarını çıkarıp getirdiler bu savaşa. Yani bu savaşta bunlar öldürüldüğü zaman onlar için çok büyük bir darbe olacak. Çünkü hep ileri gelen adamları var. En eski, en kalifiye adamları var. Ve burada Aleyhisselatü Vesselam tabii onları ne yapıyor? Teşvik ediyor. En mühim artık yavaş yavaş Bedir taraflarına falan yaklaşınca savaş için Aleyhisselatü Vesselam Bedir'in başında gelip orada konaklıyor. Suyun olduğu yerde ve burada şey yapacağız diyor. Burada artık hazırlık yapacağız, savaşa gireceğiz. Ve Habbab İbnül Munzir radıyallahu anhu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ya Resulallah diyor, senin bu seçmiş olduğun alan diyor, senin kendi görüşün müdür, içtihadın mıdır, savaş taktiği midir, yoksa Allah-u Teala'nın vahyi midir diyor. Ona göre hani ben davranayım. Hayır diyor, bu tamamıyla benim içtihadımdır diyor, savaş taktiğidir diyor. Ya Resulallah, o zaman bence bu yani seçtiğin yer doğru bir yer değildir. Bilakis biz suyun başında değil, suyun en son tarafına gidelim. Yani müşriklerin olduğu bölgeye doğru. Biz bütün bu su yerlerini bozalım. Buralardan yani su alacakları bir yer kalmasın. En son taraftaki suyu da şey yapalım, orada bir havuz bina edelim. Etrafını çevirelim, su dolduralım oradaki kuyudan. Hem biz içmiş oluruz, böylece müşrikleri de su içirtmeyiz diyor öbür bölgelerde. Böylece hani biz su sahibi oluruz, onlar susuz kalırlar. Bu da savaşta yani susuz kaldığı zaman karşı taraf onlar için de tabii savaş çok daha çetin olacak. Aleyhisselatü Vesselam onun bu şeyini yani görüşünü duyunca gerçekten doğru bir görüş diyor. Onun şeyini alıyor. Hani kibirlenmiyor. Sen kim oluyorsun da bana böyle bir şey söylüyorsun? Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmasına rağmen büyük bir zat olmasına rağmen doğrudur diyor. Yani orada kendi görüşünün hatalı olduğunu çok açık bir şekilde, rahat bir şekilde ashabına belirtti. Evet dedi, kalkın dedi, biz onun söylediği yani Habbab İbnül Mundir'in söylediği yere taşınacağız diyor. Ona göre gidip hazırlık yapıyorlar. Tabi hazırlık yaparken de yüksek bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de bir çadır kuruluyor. Ve o çadırda işte şey yapacak Aleyhisselatü Vesselam, oradan o yüksek yerden savaşı gözetleyecek, oradan da talimatlar verecek. Hem onu yani savaşın biraz dışında tutmuş olacaklar ki hani onu koruma, Aleyhisselatü Vesselam'ı koruma noktasında, hem de savaşa daha iyi şahit olup ona göre yönlendirme noktasında böyle ariş deniyor, ona böyle bir yer, gölgelik bir yer yapıyorlar. Ve birkaç sahabe de onun korumalığını yapıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh da onlardan birisi yani o korumaların başında. Tabi Mekkeli müşrikler de gelip işte Bedir tarafında gelince tabi sulara falan koşuyorlar, bakıyorlar ki bütün sular şey olmuş, kapatılmış, alınmış yani ve başta bir yer kalmış sadece, o da Müslümanların elinde. Hatta ona işte gitmek istiyorlar, Müslümanları tabi onları engelliyor. Hatta onlardan bir cengaver vallahi diyor, gidip ben su içeceğim diyor, içmedikçe ben yemin ediyorum oradan geri dönmeyeceğim. Birkaç kişiyle saldırıyor, tabi onu suyun başında öldürüyorlar, suya falan ulaşamıyor. Tabi bu şekilde de işte Mekkeli müşrikler susuz tabi kalacaklarını da anlamış oluyorlar. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı önemli taktiklerden bir tanesi, oraya gittiği zaman güneşi işte arka tarafına alıyor. Yani güneş vurduğu zaman arka tarafında olsun ve onların yüzüne vursun, müşriklerin yüzüne vursun ki hani savaşırken onu daha rahat savaşsın. Yani onlar güneşe karşı çok iyi göremeyecekler. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın hazırlık yapması hani birçok yönüyleydi. güneşine kadar düşünün yani düşünüyordu yani güneş nereden şimdi doğacak, nereden batacak işte savaş durumunda işte hangi taraf bizim için daha şey olacak diye bütün bu hazırlıkları yapıyordu Aleyhisselatü Vesselam. El muhim işte karşı tarafa yani karşı karşıya geldiler iki ordu. Ve tabii bundan önce de Allah-u Teala'nın Müslümanlara gönderdiği mucizeler vardı. Bunlardan bir tanesi işte yağmur yağdırdı Aleyhisselatü Vesselam. Normalde hiç yağmur havası olmayan bir vakitte Aleyhisselatü Vesselam daha yoldayken hani kuyulara varmadan susuz kalmışlardı. Hatta bir kısmı cenabet olmuştu. Gusül abdesti alamıyorlardı. Ve şeytan vesvese veriyor. Siz işte savaşa cünüp bir şekilde gireceksiniz. Ve bu halde öleceksiniz. Bakın Allah-u Teala sizi yalnız bıraktı. Size yardım etmiyor. Bir su falan bile bulamıyor. Yani vermiyor size. Aynı zamanda işte kumluk olan yerde savaşmak da çok zor. Allah-u Teala Celle Celaluhu onlara yağmur yağdırıyor. Bir önceki gecede o kuyulara daha varmadan o sudan alıyorlar, içiyorlar, gusül abdesti alanlar. Ondan sonra hem yer sertleşmiş oluyor, üzerinde daha rahat bir şekilde savaşacaklar. Ve yani bir uyku bastırıyor ki onlara sahabe-i kiram diyor ellerimizdeki kılıçları falan bile düşürüyorduk diyor. Ayaktayken bile duramıyorduk diyor. Aslında sabaha savaşa girecekler ve hiç kimse artık şey yapamıyor. Yani uyku sebebiyle kimse ayakta değil. Hazreti Ali diyor ki baktım ki bütün herkes uyumuştu diyor o gece diyor. Bir tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalmıştı o da bir ağacın altında teheccüd namazı kılıyordu diyor. Allah-u Teala'ya dua ediyordu diyor. Geri kalan herkes uyumuştu diyor. Tabi bu uykunun gelmesi de nuas deniyor. Bu da Allah-u Teala'nın ikramıdır Müslümanlara. Özellikle savaş öncesi uyku bastı mı bu Allah'ın ikramıdır. Celle Celaluhu. Böylece işte Müslümanlara da böyle ferahlıklar verdi Allah-u Teala. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını savaş için teşvik etti. قُمُ اِلَى جَنَّةٍ عَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ وَالْاَرْضِ İşte genişliği yerler ve gökler arasında olan büyük cennetlere kalkın diye teşvik etmeye başladı. Hani bu savaşın akabinde ölenler cennete girecektir. Kanınlar yani büyük ecillerle geri dönecekler şeklinde Aleyhisselatü Vesselam teşvik etmeye başladı. Ömer İbnül Hümam ya Resulullah dedi cennetin ardu ve semavat vel ard yani genişliği yerlerle gökler arası kadar o kadar büyük cennetler mi? Onun tasavvurunda hani cennetler küçük ufak bir yer yani kişiye verilecek ama hani kişiye verilecek olan cennetler çok geniş, çok büyük. Ne demek yani gökler düşünün gökler. Hani gökler şey olsa insan bir füzeye binse bir işte uzay aracına binse binlerce sene bile gitse göklerin sonu gelmiyor yani. Hani Müslim'de geçen hadiste de Musa aleyhisselam soruyor ya Rabbi diyor en son cehennemden çıkıp en son cennete girecek kişiye ne kadar mülk vereceksin diye sorduğu zaman Müslim'de geçen bir hadis. Allah-u Teala ona dünyanın 10 misli mülk vereceğini haber veriyor. Düşünün en son cehennemden çıkıp en son cennete girecek kişi. Bu dünyanın 10 misli kadar cennet alıyor. Bugün bu dünyayı düşünün biz sadece dünyanın hani 4'te 1'inde yaşıyoruz. 4'te 3'ü deniz. Ve bu 4'te 1'inde gezecek olsak Allah'ın ömrümüz yetmez. Yani her bir bölgeyi böyle görsek değil mi? Sadece gezme hiç oturmadan gezsek böyle yavaş yavaş bölgeleri görerek de ömrümüz yetmez. Düşünün bu dünyanın bir de denizleriyle onlara da artı koyun. Yani 4 kat bu dünyanın 4 katı artı 10 kat bu dünyanın 10 katı. Bu sadece kime? En son cennete girecek kişi. Bir de düşünün ki yani ortada girecek kişiler, sabikun böyle hesapsız girecek kimseler, işte peygamberlere yakın olan yani büyük zatlar, Allah'ın yani çok sevdiği, değer verdiği kimseler, düşünün onlara nasıl mülkler verilecek. Tabii işte bu ayeti okuyunca Ömer İbnül Hümam bakın bakın dedi. Ne mutlu ne mutlu dedi. Ne güzel dedi. Aleyhisselatü Vesselam dedi niye bakın bakın dedin? Ya Resulallah dedi işte bu yani her bir kimseye böyle bir şey verilecek ha eğer ki şehit olacak olsa Aleyhisselatü Vesselam evet deyince daha savaş başlamadan düşünün yemiş olduğu hurmaları fırlattı. Vallahi dedi bu hurmalar bitene kadar bu uzun bir hayattır dedi benim için. Fırlattı ve gidip ordunun arasına girdi çatıştı. Ve onu şehit ettiler bu şekilde şehit oldu. Yani böylece Müslümanlar için de tabii bir şey oldu. Yani moral oldu. Müşrikler için de morallerini bozan bir durumdu yani. Çünkü korkutuyordu bu durum. Yani nasıl oluyor bu adamlar ölümüne geliyorlar üzerimize diye. En muhim işte savaş için iki taraf karşı karşıya tamamıyla artık gelince Aleyhisselatü Vesselam tabii yeni bir taktik uyguladı. Aleyhisselatü Vesselam'ın hani komutanlık yönlerinden önemli bir yönü her savaşta neredeyse yeni yeni taktikler uyguluyordu. Bu ilk birinci savaşta da normalde Mekkeli müşriklerin savaşma taktiği ker ve fer deniyor. Yani saldırmak ve geri çekilmek, saldırmak, geri çekilmek, ker ve fer deniyor. Yani önce atlıları şey yapıyor, hücuma geçiyor. Oklular arka taraftan oklarla fırlatıyorlar, ön tarafı böyle yıpratacak şekilde. Sonra atlılar saldırıya geçiyorlar, bayağı bir vuruyorlar, yıpratmaya çalışıyorlar. Eğer ki kırarlarsa tabii ön hattı, derinliklere girip dağıtırlarsa zaten başarıya uğramış onlar. Eğer ki yapamazlarsa geri dönerler. İkinci bir defa daha bir daha işte oklular ve atlılar şeyiyle bir daha ikinci bir dalış, üçüncü bir dalış, böyle birkaç dalış. Eğer ki başardılar, başardılar, başaramadılar artık ondan sonra piyadeleri ve kılıçlı olanlara şey yapacak. Hücuma geçip artık savaşıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam da işte bu Arapların alışa geldikleri yani bu taktiğinden farklı bir taktik olarak onları saf taktiğini şey yapıyor, uyguluyor. İlk defa Aleyhisselatü Vesselam uyguluyor. Ashab-ı kiramı artık sayısına göre tabii hani çok oldu mu daha fazla saflar yapmak, az oldu mu daha az saflar yapmak. Aleyhisselatü Vesselam saf saf yapıyor onları. Ve birinci safta mızraklı adamları koyuyor. Bunlar atlara karşı duracak olan, engelleyecek olan yani kimseler. İkinci safta okçular. Bunlar da şey yapacaklar, atlıları falan okla. Özellikle de Aleyhisselatü Vesselam yani sakin olun ve ileri gelenlerini, atlı olanları, işte önemli şahsiyetleri özellikle vurmaya çalışın. Acele etmeden de isabet ettirin yani. O şekilde siz de oklarla vurursunuz gelecek olan mukaddimelerini. Üçüncü safta da artık normal savaşçı kimseler var. Ve kesinlikle hani benim emrim gelmeden kesinlikle harekete geçilmeyecek. Ondan sonra ilerlerken de benim emrim ile hareket yani şey yapılacak. İlerlenecek. Her seferinde ilerlerken de dağılmadan her zaman safı da muhafaza ederekten o şekilde yavaş yavaş benim emrettikçe bu şekilde ilerleyeceğiz. Tabi Aleyhisselatü Vesselam bu taktiği çok büyük başarılı bir taktikti. Daha sonraki savaşlarda bu taktikler uygulanmaya başlandı. Hatta yani kafirler bile özellikle bu yani taktikleri şey yapmaya başladı. İleriki savaşlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiler bunu. Aynı zamanda Müslümanların da parolası olacaktı. İşte yani müşriklerle karıştıkları zaman birbirlerini tanımak için ahadun ahad parola olacaktı. Müşrikler bu şeyi de bilmiyordu. Yani ortalık karışıyordu. Aleyhisselatü vesselam parola da öğretip hani o şekilde de birbirlerini tanıyacaklar ki hatalı bir şekilde birbirlerini şey yapmasınlar. Vurmasınlar, karşı tarafı da bilsinler diye. Şimdi bu iki taktiğin arasında önemli cevheri şeyler var. Şöyle ki bu ker ve fer olan şey savaşta genelde komutan hakimiyetini kaybediyor. İlk birinci belki anda emrederken işte düzene sokup işte savaşa başlarken kısa bir müddet sonra takriben hakimiyetini kaybedebiliyor. Çünkü sürekli atlılar saldırıyor, ondan sonra bir taraftan okçular şey yapıyor. Geri çekiliyorlar, bir daha saldırıyorlar. Ondan sonra baktılar ki tam bir başarı olamadı. Öbürleri hücum ediyor. Artık kimi nasıl yönlendirecek komutan takriben şey yapıyor. Yani burada hakimiyetini kaybediyor. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşında komutan hakimiyetini kaybetmiyor. Sürekli işte talimat veriyor. Ona göre ilerliyorlar. İlerledikçe de onun şeyiyle ilerliyorlar. Aynı zamanda kendisine en arkada da ihtiyati bir ordu bırakmış oluyor. Bu en arka tarafta. Eğer ki mesela bir taraf zayıfsa o tarafı destekleyecek. İşte atlılar belki bir bölgeden saldıracaksa o atları mesela püskürtecekler veya tehlikeli bir kuvvet saldıracaksa onu işte koruyacak. İşte sağ kanat, sol kanadı koruyacaklar. Gerekirse ön kuvveti, arka kuvveti sürekli böyle hani koruma şey olacak. Aynı zamanda komutanı da muhafaza etme. Yani ani durumlara da işte müdahale etme özelliği oluyor. Bu saf taktiğinde, aleyhissalatü vesselam taktiğinde. Tabi yine bu savaşta yani avantajlı olan bir yön, Müslümanların tek komutan vardı. O da aleyhissalatü vesselamın emriyle. Sadece o emrediyor, ona göre hareket ediyorlar. Ama müşriklerin iki tane komutanı vardı. Ebu Cehil ile Utbe. Yani iki komutan olunca tabi ortalık ister istemez karışıyor. Ve bunlar da tabi kibirli insanlar. Her bir kimse kendisini ispatlamaya çalışıyor. Ben daha büyük komutanım, ben daha cesurum, bizim kabilemiz işte daha büyük kabile şeklinde tabi işin içine de gösteriş girince bunun anlamı helak olmak demek. Başka tabi onları yani bu iki ordu arasında kıyas yapıldığı zaman yani bir taraf Allah'a iman etmiş olan bir taraf, tamamıyla Allah rızası için hareket eden, cennete iman etmiş olan bir taraf. Dolayısıyla bu ölüme bile bile seve seve gidecektir. Bütün imkanlarıyla savaşacaktır kendisini yani Allah'a göstermek, Allah'ın rızasını kazanmak adına. Fakat öbür taraf tamamıyla kafir, işte müşrik, Allah'tan uzak, sadece kendini ispatlamak, kibrini işte şeyini göstermek, kuvvetini göstermek. Dolayısıyla yani ufak bir hezimet olduğu zaman hemen kaçabilecek insanlar. Zorluğa geldiği zaman sabretmeyecek insanlar. Artı bir hedefi olmayan insanlar. Müslümanların tarafı tamamıyla Allah-u Teala'nın zafere ulaştıracaklarına iman eden bir kimse. Yani biz sabretmemiz lazım. Sabırın sonunda Allah'ın izniyle zafer ulaşacak. Aleyhisselatü Vesselam müjdeliyor. Yani gelen ayetler, hadisler hep bizi bu yönde müjde veriyor. Yani buna yakinen iman ediyorlar. Demek ki mesele sadece sabır meselesi, tahammül meselesi. Ama karşı tarafın böyle bir durumu yok. Şansımıza göre ya şans yani ya yeneriz ya yeniliriz. Başka bir şey değil yani. Dolayısıyla onların bir emelleri yok yani zafer elde etme noktasında. Birinci taraf yani Müslümanın tarafı mütereddit değil. Ne yaptığını çok iyi biliyor. Ne yani meselenin nereye gideceğini çok iyi biliyor. Karşı taraf ama mütereddit. Olaylar nasıl gelişecek, kimler öldürülecek, kimlere ne olacak, kim canını nasıl kurtaracak? Müslümanların tarafı şura ile hareket eden, aleyhissalatü vesselam istişare ediyor sürekli, ashabına danışıyor, onların görüşünü alıyor. Böylece komutan çok seviliyor çünkü istişare neticesinde komutan sevilir. Doğru kararlar alınır, öbür taraf ama diktatörlük. Emrediyor baştaki böyle olacak. İtiraz eden, lan sen kimsin, nasıl itiraz edersin? Direkt dışlanan, belki hatta cezalandırılan bir taraf. Böyle olunca da arada hem doğru bir görüş alınmıyor hem komutana karşı bir sevgi kalmıyor. Yani buna benzer işte öbür tarafta sevilen bir komutan var. Çünkü onlarla beraber her şeyde yani her şeyi paylaşmış. Aç kalmışlarsa o da aç kalmış. Yürümüşlerse o da yürümüş. Hatta develere sırayla biniyorlarmış. Müslümanların deve sayısı yetmediği için her üç kişi bir deveyi paylaşıyorlar düşünün. Bir adam biniyor, yükler de var. İşte iki kişi deveyle beraber yürüyorlar. Bir müddet artık mesela ashab-ı kiram genelde mesela örnek verelim Yasin suresini okuyalım. İşte Kehf suresini okuyalım hani değişmeli. Artık o sureyi yukarıdaki olan okur bitirince iner ikinci bir adam biner. O sureyi okur mesela bitirir iner öbür adam biner. Böyle bu şekilde düşünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile hani bu ad bana ait şeklinde değil. O da deve meselesine şey yapıyor, katılıyor. Üç sahabeyle, iki sahabeyle değişim yapıyor. Düşünün o da yürüyor, sırası gelince biniyor. Hani ben komutanım sürekli bineceğim diye bir şey yok. Yani her noktada da onlarla beraber paylaşınca tabii komutanın çok ayrı bir sevgisi oluyor yani. Ashab tarafından. Ama karşı tarafta tamamıyla bir kibir var, tamamıyla bir işte kendi nefsini, bencillik var. Dolayısıyla komutanla asker arasında böyle bir bağ kalmıyor. Yani kendisini kurtarmak için asker gerekirse komutanını feda eder. Ölsün de hani ben kurtulayım şeklinde. Ama öbür tarafta ben öleyim de komutanıma bir şey olmasın durum var. Bu da savaşlarda çok büyük nesi var, etkisi var. En mühim işte tam savaşa girecekleri vakitte tabii onlarda mübareze şeyi vardı. Eskiden mübarezeye de karşı taraftan Utbe, Şeybe bir de El-Velid. Şeybe'nin oğlu El-Velid. Bunlar üçü çok savaşçı insanlar. Bunlar çıkıyorlar. Karşılarına da Ensardan 3 kişi çıkıyor. Fakat Aleyhisselatü Vesselam Ensara diyor ki siz geri dönün diyor. Ve kendi akrabasından, hatta yani muhacirden olsun ve kendi akrabasından Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Çıkartıyor. Ya Ubeyde kalk diyor. Ubeyde ibn-i Harith Resulullah Aleyhisselatü Vesselam akrabası. Ya Hamza kalk diyor. Hamza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam amcası. Ya Ali kalk diyor. Ali de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam amcasının oğlu. Yani üçü de işte muhacirlerden ve üçü de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in akrabasından. Şöyle bir mesaj veriyordu. Yani biz işte emrederiz, insanlar savaşırlar. Biz ve kendi akrabamızda bir şey olmaz ama millet ölür. Yani şeklinde değil, bilakis yani tehlike de varsa o tehlikeye ben de giriyorum, benim akrabam da giriyor. Çünkü biz yani bu dava hak bir davadır. Bu dava için biz her şeyimizi feda ederiz. Biz emreden, oturan insanlar yapsın davası meselesi değil. Yani burada işte kendisini ve ailesini yani düşünen, torpil geçen bir insan değil, bilakis hak davada öncü olan bir peygamber olduğunu da böylece Müslümanlara da göstermiş oluyordu. Tabi Müslümanlar düşünün, böyle bir durumu gördüğü zaman ne yaparlar? Daha bir canla başla savaşmaya başlarlar. Ama düşünün ki mesela kendi akrabası şu bu siz geride durun falan demiş olsa derler ki şuna bak kendi akrabasını falan korumaya çalışıyor. En mühim ondan sonra tabi bu mübarezede karşı tarafı müşrikleri şey yapıyorlar, hezimete uğratıyorlar. Sonra savaşa giriyorlar. En mühim Allah'ın yardımıyla sonra Allah-u Teala melekleri falan da gönderiyor. Ondan sonra tabi şey yapıyorlar. Yani savaş biraz ilerlemeye başlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de olduğu mıntıkadan inip savaşın içerisinde ne yapıyor? Müdahil oluyor. Yani savaşın içinde çok daha iyi yönetebilmek için derken artık yavaş yavaş müşriklerin artık o kuvvetleri Müslümanların önünde hezimete uğramaya başlıyorlar, dağılmaya başlıyorlar ve Müslümanlar artık bu müşrikleri şey yapmaya, hezimete uğratıp bir kısmını artık öldürmeye başlayınca bir kısmı kaçıyor, yaralı olanlar kalıyor, işte esir düşenler mallarını falan bırakıyorlar, mallarını falan toplamaya başlıyorlar. En mühim savaş bu şekilde Müslümanların bir galibiyetiyle sonuçlanıyor. Müşrikler kaçıp gidiyorlar. Bu savaşta tabi müşriklerden 70 kişi öldürülmüş ve bu öldürülen kimsenin arasında çok ciddi adamlar var. Başta Ebu Cehil, Utbe vesaire, İbni Ebi Muayit vesaire, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e eziyet etmiş olan müşriklerin ileri gelen böyle küfürde azgın olan imamları var. Bir kısmı öldürülmüş, bir kısmı esir düşmüş. 70 böyle esir düşmesi tabi yine müşrikler için büyük bir olaydı. Yani hani 1000 kişilik bir ordudan yani 70 kişi özellikle de çok ileri gelenlerin olması, öldürülmesi, 70 kişinin esir düşmesi, böyle ganimetler bırakıp kaçmaları yani müşrikler için çok büyük bir hezimetti. Maneviyatlarını kıracak olan bir durumdu. Müslümanlar için çok büyük bir moral kaynağıydı ki o zaman yani en kuvvetli olan bir ordu Müslümanların önünde duramamıştı. Yani hezimete uğramıştı. Yani Müslümanlara çok fazla artısı vardı. Orada Müslümanların daha bir yani kuvvetli olması, heybetli olması, davetlerin daha iyi götürmeleri, işte davaların hak olduğu, işte müşriklerin yani artık onları yani düşünün yani hezimete uğramış olan müşrikler artık düşünün Müslüman az bir kitle karşısında duramadıysa peki öbürleri nasıl duracaktı ki? Bu çok fazla artısı vardı Müslümanlara ve kafirlerin heybetini düşürüyordu. Özellikle de Mekkeli müşriklerin. Tabi bu haber Mekke'ye gittiği zaman yani onlar için çok büyük bir yani üzüntü verici bir haberdi. Çünkü onlar şey bekliyorlardı işte Müslümanlar tamamıyla bozguna uğratılmış, öldürülmüş, hatta Medine yerle bir edilmiş. Muhammed ve ashabı öldürülmüş şeklinde bir haber beklerken bakıyorlar ki komutanları, ileri gelenleri hep öldürülmüş. Büyük bir hezimet yaşayıp kaçan kaçana işte şeylerini malzemelerini bırakıp kaçıp geliyorlar yani. Onlar için tabii çok büyük bir yani yenilgiydi bu. Evet yani takriben savaş bu şekilde oldu. Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bu taktiğini böyle bu şekilde de öğrenmiş olduk. Bu kadarla inşallah iktifa edelim. Ve inşallah gelecek derslerde Allah nasip ederse hani diğer savaşlardaki Aleyhisselatü Vesselam'ın ne gibi komutanlığından istifade edilir, neler yapmıştır. İnşallah bunları tanıma ve hayatımıza dökme, Allah yolunda kullanma noktasında inşallah bizim için faydalı olur. Rabbim amellerimizi kabul buyursun. Kafirlere hezimet versin. Mücahitleri zafere ulaştırsın. Vakhiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.